Ayrım 5.
Sayfa 34. Sanatçının işi bir nesneyi basitçe tuvale aktarmak değildir. Yusufçuk kuşunun resmini yapmak, onun bize esinlediği duyguların ve düşüncelerin resmini yapmaktır. Sanatçının çabası dünyayı anlamak ve dünyayı dünyaya anlatmak olarak özetlenebilir. Bu yüzden sanat geldi geçti bir uğraş olmaktan çok bir yükümlülüktür. Sanatçıyı dünyamızı insanlaştırmaya çalışan bir görevli saymak gerekir. Sanatçı bir uygarlık açınlayıcısıdır. Bir sanat yapıtı hem kendi olarak hem bir uygarlığın temsilcisi olarak önemlidir. Toprağın altından çıkan bir eski çağ çömleği bizde her şeyden önce bir uygarlığın belirleyeni olarak heyecan uyandırır. Uygarlık kavramı çok zaman bulandırıldı, çok zaman kültürle eş anlamlı olarak kullanıldı. Küçük uygarlığın ne olduğunu bilmek ancak ve ancak büyük uygarlığın ne olduğunu iyi bilmekle olasıdır. Uygarlık belli bir yerde, belli bir zamanda, belli bir toplumun ortaya koyduğu maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. Uygarlık, tarihin belli bir diliminde, yeryüzünün belli bir kesiminde ortaklaşa yaratılmış olan ve böylece ortak bir anlayışa dayanan, ortak bir duygusallığı ve ortak bir düşünselliği ortaya koyan altyapı ve üst yapı değerlerinin bütündür. Buna göre uygarlık yalnızca düşünsel etkinliği kapsamaz, aynı zamanda teknik ya da teknolojik etkinliği de kapsar. Teknik dünyayı değiştirmek ve onu daha çok kendimizin kılmak için uyguladığımız yöntemlerin, kullandığımız araç ve gereçlerin bütündür. Öyleyse uygarlığın üst yanı kültürse alt yanı tekniktir. Kültür bir uygarlıkta kurumları, yapıtları, görüşleri kapsayan üst yapı alanıdır. Felsefe, bilim, sanat ve bir düşünce etkinliği oluşturduğu ölçüde siyaset hep birlikte ve birbirleriyle ilişkileri içinde kültür alanını oluştururlar. Kültürün gerçek üyeleri felsefe, bilim ve sanattır. Siyaset daha çok onların yaşamsal bir sonucu olarak görünür. Siyaset ortamında gerçekleştirilen davranışlar bir toplumun değer anlayışını ya da kısaca iç yüzünü ortaya koyar. Kültür alanı bir değerler alanıdır, bir üst yapı değerleri alanıdır. Gerçekte uygarlık bir bütündür ve onu kültür ve teknik diye ikiye ayırmak gerçek anlamda olası değildir. Her zaman kültür teknikle ve teknik kültürle vardır. Yere ve zamana göre bunlardan biri öbürüne baskın görünse de. Evet, kültürü teknikten, tekniği kültürden ayıramayız. Her uygarlık kendi içinde altyapısı ve üst yapısıyla bir bütündür. Öyleyse uygarlık yalnızca düşünsel etkinliği kapsar diye düşünmek yanlış olur. Uygarlık yalnızca düşünsel etkinliği kapsamaz, teknik etkinliği de kapsar derken onun birbirine sıkı sıkıya bağlı iki yüzü bulunduğunu söylemiş oluruz. Bir uygarlıkta üst yapı altyapı kadar, altyapı üst yapı kadar etkindir. Az önce söylediğimiz gibi zaman zaman bunlardan biri öbürüne baskın görünse de. Bir uygarlıkta üst yapı ne kadar etkinse altyapı o kadar etkindir ve altyapı ne kadar etkinse üst yapı o kadar etkindir demek her uygarlık maddi ve manevi güçlerini belli bir denge içinde yaratır demektir. Her uygarlık zamanda ve uzamda yayılmaya, kendi üst yapı ve altyapı değerlerini kendi dışına ve geleceğe aktarmaya çalışır. Bu yayılma çok zaman sessiz etkilemelerle ya da hatta etkileşimlerle gerçekleşir. Bir uygarlığın bir başka uygarlıktan aldıkları az çok bellidir ama bir uygarlığın bir başka uygarlıktan neyi hangi zamanda ve hangi koşullarda aldığı pek belli değildir. Etki alttan alta işler ve sonunda bileşimlerin gerçekleşmiş olduğu görülür. Her uygarlık kendi özellikleriyle sınırlı gibidir ama bu sınırlılık çözülmeye hazır bir sınırlılıktır. Her uygarlık sınırlılık çemberini kırma çabasındadır. Bir uygarlık etkilediği ve etkilendiği ölçüde büyüktür. Her uygarlık görünür ve görünmez etkenlerle başka zamanlara ve başka topraklara taşınır. Bu yüzden uygarlıkların ölmediğini, yalnızca dönüştüğünü görürüz. Bir uygarlığın bir başka uygarlıkta şu ya da bu biçimde varlığını sürdürdüğünü görürüz. Her uygarlık bir başka uygarlığın bileşimine katılırken yeni yaşam olanakları kazanır. Uygarlıklar eskir, onların yenilenmesi başka uygarlıklara katılmalarıyla, başka uygarlıklardan etkiler almalarıyla gerçekleşir. toprağı kazan bir işçi, birdenbire görünen bir eski çağ yontusu, onu yaratan uygarlığın yaşamakta olduğuna tanıklık eder. Bir yontuyu gören bir çağdaşımız, eski uygarlıkların bugünkü uygarlıklara katılışını duyar. Bir uygarlığın güçlükleri bir başka uygarlığa geçerken, toplumları sarsan değer değişimleri, uygarlıkların ölümü diyebileceğimiz dönüşümlere aşılabilir. Bir uygarlığın bedeni diyebileceğimiz altyapısıyla kafası diyebileceğimiz üst yapısı sürekli etkileşim içindedir. İnsan yaşadığı dünyayı geliştirir, dönüştürerek geliştirir. İnsan nasıl dünyayı geliştirirse dünyada insanı geliştirir. Her insan zorunlu olarak bir uygarlığa doğar, doğduğu anda bu uygarlığı dönüştürme yükümlülüğüne girer. Uygarlık değerleri dünyaya en kapalı kişileri bile, dünyayla çok sıradan ilişkileri olan kişileri bile etkiler. En basit insan bile belli bir uygarlık içinde belli bir yükümlülük taşımaktadır. Felsefe, bilim, sanat ve siyaset hep birden teknik yaşamı etkilerler, teknik de onları etkiler, geliştirir, dönüştürür, yeniden yaratır. Öte yandan kültürün değişik alanları arasında karmaşık bir etkileşim sürüp gider. Felsefe, bilim, sanat ve siyaset birbirlerini hiç durmadan etkilerler. Felsefe, bilime uyarlı yöntemlere ulaşma ve kuram geliştirme olanaklarını sağlar. Bilim, felsefeye kurgusal düşünce dışındaki gerece, doğanın ve dünyanın kesin bilgilerini kazandırır. Felsefe, siyasete uygun yönelimleri bulmakta öncülük eder. Bunun için bazen ilkeler ortaya koyar. Siyaset, felsefenin toplumla ilgili uygulamalı temelini oluşturur. Sanat, felsefeye insanın bilgisine ulaşmada gerekli öngörüleri kazandırır. Felsefe, sanat için insanla ilgili özel durumların çıkarılabildiği genellemeler ortaya koyar. Siyaset bilime, insanlık durumunun temel yasalarına ulaşmada özgül örnekler sağlar. Bilim, siyasete uygun toplumsal davranışın yasalarını yazdırır, gerçeğe uygun tasarımların ortaya konulmasında temel bilgileri verir. Bilim, sanata insanı ve evreni tanımakta ve dışlaştırmakta gerekli doğru bilgileri sağlar. Sanat, insanın ya da evrenin seçkin ya da belirgin özel durumlarını ortaya koyarak bilimsel çalışma için güçlü veriler sunar. Siyaset, sanata insanın toplum karşısındaki durumuyla ilgili canlı örnekler verir. Böylece ona toplumsal varlık olan insanın davranış özelliklerini gösterir. Sanat, siyasete insanı içten ve derinden tanıma olanakları hazırlar. Kültür alanlarından birinde görülen bir aksama öbür alanları kesinlikle zorda bırakır. Ne bilimsiz siyaset, ne felsefesiz sanat düşünülebilir. Kültür alanlarından birindeki bir aksama söz konusu uygarlıkta bir eksikliği ortaya koyar. Güçsüz uygarlıklarda kültür alanları az çok güçsüz kalır. Bilimsiz siyaset bir kör dövüşü, felsefesiz sanat bir kargaşadır. Her güçlü uygarlık felsefesiyle, bilimiyle, sanatıyla, siyasetiyle, tekniğiyle tam bir bütündür. Ancak en güçlü uygarlıklarda bile tüm bireyler insan olma yükümlülüklerini aynı ölçülerde yerine getiremezler. Freud, uygarlığı ikiyüzlülükle benimseyen insanlar doğru ve gerçek olarak uygarlaşmış insanlardan kat kat çoktu der. Ancak bu eşitsiz katılımda bireyin seçme ve yükümlenme istemini bir tek belirleyici görmek doğru olmaz. Yaşam düzeni bireylere dünyaya aynı koşullarda katılma olanağı vermedikçe insanın doğru ve gerçek olarak uygarlaşmış ya da uygarlaşmamış oluşu kendi dışında bazı etkenlere de bağlı olacaktır. Öte yandan her birey yaşamla ilişkisinin niteliklerine göre biçimlenir ya da bilinçlenir ve gene buna göre yaşama katılır. Yaşamla ilişkimiz bir bilinç ilişkisidir, bilinçli bir ilişkidir. Bu yüzden insanın yaşamdaki yerini doğru olarak gösterebilmek için onun bilgi edinme serüvenini bütünü içinde araştırmak gerekir. Basit imgeden yetkin fikre doğru gelişen düşünce serüveni insan yaşamının temelini kurar. En eski uygarlıklardan en yeni uygarlıklara. Kazı bilimin önemi. Bazen zaman bir uygarlık merkezini bir tozla örter. Bu hem bir unutulmadır hem bir korunmadır. Bu toz Picasso'nun belirttiği gibi koruyucu bir tozdur. Korurken örter ve örterek korur. Kazı bilim bu örtüyü kaldırmak için vardır. Tozun altında kalan uygarlık merkezi tüm canlılığıyla varlığını sürdürmektedir ama gözlerden uzaktadır. Onun varlığı bizim ona dokunmamızla bir anlam kazanacaktır. Kazı bilimci toprağın altındaki canlı nesneyi, canlı nesneler dünyasını öngörür. Toprağın altından çıkardığı nesne, kazı bilimci için herhangi bir nesne değildir, bir değerdir. Bir bilgi kaynağıdır, bir bilgi doğrulayıcısıdır. Bilgiye bilgi katması yanında var olan bilgileri aydınlatır ya da düzeltir. Topraktan çıkarılan nesne bir bilgi taşıyıcısı olduğu kadar bir bilgi bütünüdür. Topraktan çıkan çömlek, topraktan çıkarılan bir papirüsten, bir parşömenden, bir tabletten daha önemli olabilir. Topraktan çıkarılan bir yontu, topraktan çıkarılan bir hukuk metninden çok daha canlıdır. Metin bildirir, nesne gösterir. Biri dolaylı, öbürü dolaysızdır. Metin ya da yazılı söz bir taşıyıcıdır. Çömleğe gelince o yaşamın kendisidir. Topraktan çıkan bir nesneyle yüz yüze geldiğimizde bir yaşamla, bir duygu düşünce karmaşığıyla tanışırız. Çömlekte yaşamın kendisi vardır, yazıda yaşamın bir bildirisi. Ancak yazıyı da yabana atmamak gerekir. Toprağın altından insan eli değmiş ne çıkarsa önemlidir. Sümerlilerden kalma bir metinde Kral Shulgi kendini şöyle anlatır. Ben kral, anamdan süt emdiğimden beri kahramanım. Ben Shulgi, doğduğumdan beri güçlü bir adamım. Ben bir aslanım, yırtıcı bakışlı, ejderha soylu. Dünyanın dört bucağının kralıyım ben. Sümerlilerin koruyucusuyum, çobanıyım. Ben bir kahramanım. Tüm toprakların tanrısıyım. İyiliği severim, kötülükten tiksinirim. Düşmanca sözlerden nefret ederim. Ben Shulgi'yim, her şeyin önünde yürüyen güçlü kralım. Bu metin bize bir kralın duygularını anlatırken bir krallık düzeninin varlığını gösterir. Bu sözler bir kralın söyleyebileceği sözlerdir. Sümerlilerden kalma bakır boğa başı bize yaşamın özelliklerini duyurmakta bu sözlerden çok daha etkili görünür. Ya da okuldan dönmüş olan Sümerli bir çocuğun ağzından yazılmış şu küçük metinde daha büyük bir yaşamsal derinlik vardır. Çocuk okulda neler yaptığını anlatmakta ve babasından yiyecek istemektedir. Susuz olduğunu, aç olduğunu bildirir. Su ve ekmek ister, ayaklarımı yıka, yatağımı yap, gidip uyuyayım der. Erken uyanmak istemektedir. Geç kalırsa öğretmeninden sopa yiyebilir. En eski bilgilere ulaşmak. Toprağın altından çıkan her insan ürünü değerlidir. Her bulunan edebiyat metni, edebiyat tarihini, sanatların tarihini, her bulunan hukuk metni, hukuk tarihini, düşünce tarihini, toplum bilimi bütünler. Yeraltı bizim için eski uygarlık ürünlerinin bugüne kavuşabilmek için bekleştiği yerdir. Eski uygarlıkları bize tanıtan kaynak kazı bilimin kaynağıdır. Kazılar olmasaydı bizim için ne Mısır edebiyatı ne Hitit edebiyatı olacaktı. Bunlar olmadığı zaman insanla ilgili bilgilerimiz çok eksik olacaktır. Bugünü aydınlatan dündür. Bu yüzden tarih bir lüks değil, bir zorunluluktur. Tarihte en gerilere gitmek bir gerekliliktir. Bu yüzden kazılar yalnızca edebiyatçıyı, estetikçiyi, sanat tarihçisini, sanat toplum bilimcisini ilgilendirmez. Hukukçuya ve hekime kadar herkesi ilgilendirir. Hukukçu çıkarılan metinlerde en eski toplumlardaki insan ilişkilerinin bilincine ulaşır. Hekimler kemik delmeye dayanan trepanasyonun M.Ö. 2000'de Filistin'de uygulanmış olduğunu yer altından öğrendiler. Özellikle Doğu uygarlıkları ile ilgili kalıntıların ortaya çıkarılması ve böylece bütün uygarlığın kökenini aydınlatan verilere ulaşılması kazı bilimli oldu. Bize Yunan öncesinin derin bilgisini kazandıran yeraltı buluşları böylece insana insanlığının en eski oluşumlarını gösterdi. Bu konuda Sabatino Moscati şunları söylüyor. Tanık olduğumuz dönüşüm özünde kazı bilim üzerine kurulmuştur. Ama kazı bilimden edebiyata, dine, sanata, tüm uygarlığa ulaşır. Tarihsel olarak başlangıcı 1928 Nisan'ın o gününe toprağını süren bir Suriye köylüsünün sabanını bir gömüt kalıntısına taktığı o güne uzanır. Ugarit böylece ortaya çıkarılmıştır. Moscati bize kazı bilimin üç büyük buluşunu şöyle anlatır. Doğu Rönesansı için üç doruk noktası belirleyebiliriz. Ugarit, Mari, bir de Ölü Deniz el yazmaları. Her üç durumda da itkiyi hazırlayan şey rastlantı olmuştur. Ugarit'te toprağını süren bir köylü, Mari'de bir ölüyü gömen insanlar, Ölü Deniz yakınlarında da kaçan kuzusunu arayan bir bedevi söz konusudur. Böylece 4000 yıl büyük bir ticaret merkezi olmuş olan Ugarit kenti tüm kültür değerleriyle gün ışığına çıkarılmıştır. Bu buluşmada insanlık yeni bir dille, Kenan diliyle, yeni bir yazıyla, Kenan yazısıyla, yüzlerce metinle, daha doğrusu Filistin'de ve Suriye'de İbranilerden önce yaşamış olan Kenanlıların tüm değerleriyle yüz yüze gelmiştir. Mari'de 2000 ile ilgili 20 bin metin bulunmuştur. Ölü Deniz ya da Lut Gölü yakınlarındaki kazılar eski Yahudi dünyasının bilinmeyen yanlarını gözler önüne sermiştir. Ancak kazı bilimin buluşları bu kadarla kalmamıştır. Kazı bilimle insanoğlu kentleri yer altından kurtarmaktadır. Kentlerin böylece tozlanmasını getiren neydi? Bırakılmış kentler toprağın altına girmiş ya da doğaya dönmüştür. Yağmalanmış, yayılmalarla yıkılmış, iklim değişikliklerine salgınlara uğramış ve böylece sahiplerince bırakılmış kentler yer altına sığınmıştır. Yer altına giren kent çok zaman az önce de belirlediğimiz gibi bir rastlantıyla ışığa kavuşmuştur. Bir öküzün ayağı bir çukura girip kırılmış, köylü bu çukurun bir kubbe parçası olduğunu görmüştür. Bu çukurun altından mezarlar ve saraylar çıkarılmıştır. Dalgalar bir kıyıda kayaları kemirdikçe bir takım vazolar gün ışığına çıkmıştır. Kazı bilimin karşısındaki engeller ve amaçlar. Ancak kazı bilimin serüveni her zaman bu rastlantılarda olduğu gibi mutlu geçmemiştir. İlkel koşullarda yaşayan pek çok toplum kazı bilimcilerin araştırmalarına engel çıkarmıştır. Yabancılara güvensizlik ve ataların ruhunu rahatsız etmek gibi motifler bu engellemeleri doğurmuştur. Eski bir kalıntıyla yüz yüze gelen insanların pek çoğunun tarihsel değerini bilemediği için onu ya kendine saklamayı düşünmüş ya da herhangi bir alıcıya satmayı kurmuştur. Değerli madenden kalıntılar bilim adamlarından çok kaçakçıların eline düşmüştür. Yerlerin silahlarıyla ölen, salgın hastalıklarla aşırı sıcaklarda yaşamını yitiren kazı bilimcileri unutmamak gerekir. Eski kentleri ortaya çıkarmakta eski metinler de etkili olmuştur. Bir kentin yerini bildiren metinler, özellikle gezginlerin metinleri çok geniş olmasa da önemli bir kaynak oluşturmuştur. Ayrıca uçakla yapılan havadan gözlemler ve havadan fotoğraflamalar da kazı bilimin gelişmesine büyük ölçüde yardım etmiştir. Özellikle 1920'den sonra Filistin ve Sinai'den yapılan kazılar bu yöntemle yapılan araştırmalara dayandırılmıştır. Aynı dönemde Fransız askeri uçaklarının bu yolla Suriye ve Mezopotamya üzerine geniş bilgi topladıkları bilinmektedir. Daha sonra Peru araştırmaları için gelişmiş fotoğraf makineleriyle donatılmış özel bir uçak kullanılmıştır. Hava fotoğraflarıyla araştırma konusunda en önemli at Perpoida Bart'tır. Hava araştırmaları kadar deniz araştırmaları da kazı bilime büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Denizde yitip gitmiş kentlerin fotoğraf çekme yoluyla görüntüsü saptanabilmiştir. Günümüzün kazı bilimcisini elbette basitçe toprağa kazdıran kişi diye düşünmemek gerekir. Her insan biliminde olduğu gibi kazı bilimde de uzmanın pek çok dalda yetkinleşmiş kişi olması gerekir. Çağdaş kazı bilimcinin her şeyden önce amatör bir botanikçi olması beklenir. Bu her şeyden önce ortaya çıkarılan kentlerdeki tahtanın cinsini tanımak için gereklidir. Ayrıca çağdaş kazı bilimcinin çömlekçilikle ilgili geniş bilgisi olması gerekir. Onun karşısına çıkacak nesnelerin başında çömlek gelir. Sanat tarihçisi gibi kazı bilimci de gördüğü bir çömleğin tarihsel kişiliğini ya da kimliğini kolaylıkla belirleyebilmelidir. Böylece kazı bilim eskiyle ilgili en önemli bilgileri açan bilim olurken kazı bilimci de çok yönlü bir insan araştırmacısı özelliği gösterir. Marcel Brion kazı bilim önemi konusunda şunları söyler. Kazı gerçekte bugün en iyi bilgi aracıdır. Metinler varsa metinleri tamamlar, metinler yoksa metinlerin yerine geçer. Elbet metinlerde çok zaman kazı bilim araştırmalarıyla ortaya çıkarılmışlardır. En beklenmedik biçimlerde ortaya çıkarılmışlardır. Birçok Yunan trajedi parçası, birçok felsefe incelemesi bu yolla elde edilmiştir. Marcel Brion kazı bilimi yaşam bilimi olarak belirler. Bu belirleme yalnızca topraktan inanılmaz bir gizle dolu yıkıntıların çıktığını görmenin sevincine ulaşamayanlara tutarsız görünecektir. Bu kişiler kazı bilimi yalnızca ölümle ilgili şeylere yönelen, toprakların ve evlerin kalıntılarını eşeleyen, gömütleri kurcalayan, mumyaların sargılarını çözen, gömüt hazinelerini sayan bir bilgin yerine alırlar. Gerçekten insanoğlunun çok zaman cesedini saklamak ve öbür dünyada bu dünyadaki yaşamına çok benzer bir yaşamı güvence altına almak için aldığı önlemler birçok durumda yitik toplumların göreneklerini ve düşüncelerini tam olarak tanımamızı sağlarlar. Bir yeniden doğuşu gerçekleştirmek. Gerçekte kazı bilimcinin ölüme ya da gömüte büyük ilgi duyduğu, ölümle ilgili davranış biçimlerinin saptanmasına büyük önem verdiği doğrudur. Ancak bu tutumda yaşamın bir takım gizli kalmış yüzlerini ortaya çıkarmak içindir. Belki de insanın en duyarlı olduğu konu ölüm konusudur. Ölümle ilgili davranışlar bu yüzden bize bir toplumun duygu ve düşünce biçimlerini açan davranışlardır. Ölüm hemen tüm uygarlıklarda yaşamı, yaşama verilen önemi açıklayan bir simge olur. Ölü gömme törenleri buna göre çok değişik anlamlar ortaya koyarlar. Cenaze usulleri, ölü gömmede kullanılan simgeler uygarlıkların ruhunu açıklamakta bize büyük ölçüde yardımcı olurlar. İnsanın bazen gömütünü barınağından daha görkemli yaptığını görünce ölümden sonraki yaşama ne kadar önem verdiğini anlarız. Kazı bilimde bilgilerimizin büyük bir bölümü gömütle ilgilidir. Eskinin gömütü kültür ürünleri açısından zengindir. En eski uygarlıklarda cesetin bir takım gündelik araç ve gereçlerle, bu arada takılarla ve gündelik süs eşyalarıyla gömülmesi alışkanlığı vardır. Böylesi bir gömüt bir kültür hazinesidir. Bir kentin ortaya çıkarılması bir yeniden doğuştur. Böylece yeni kültür merkezleri oluşur. Bu yeni kültür merkezleri kültür tarihine bir yerinden bağlanırken var olan kültür değerlerine yeni katkılar sağlarlar. En eski zamanlarda bir ülkeden öbürüne uzanan kültür etkilerinin anlamı böylece ortaya çıkar. Böylece geçmişin karanlıklarında biraz daha gerileme olur. Ortak duyuşlar, sezişler, düşünceler, davranışlar saptanır, yaşam biçimlerindeki benzerlikler görülür. Hatta bir takım iktisadi ilişkiler açıklığa kavuşur. Bulgaristan'da bir yerde bulunan bir Ege vazosu, Orta Avrupa ile Girit arasında var olduğu düşünülen ticaret ilişkisini kanıtlamıştır.